Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdo Özağa ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu video hem güzel hem de kendi adıma gerçekten heyecanlı olduğum, keyif duyduğum videolardan birisi olacak. Çünkü 2012'den bu yana takip ettiğim, 2014 yılında Türkiye'ye ne zaman gelecekler diye video çektiğim efsane markalardan Oppo nihayet Türkiye'ye geldi ve Oppo'nun ürün gamındaki bazı modeller yavaş yavaş piyasada boy göstermeye başladı. Şu anda önümde Oppo'nun ilk etapta Türkiye'de piyasaya sürdüğü, sürmeye hazırlandığı, süreceği, çünkü her yerde aynı anda bulunamayabilir telefonlar arkadaşlar. En iyi telefon, en güçlü telefon diyebileceğim RX17 Pro modeli var. Şimdi telefonun kendisini kutusundan çıkarıp detaylarından bahsedeceğim ama öncesinde kısaca Oppo'dan bahsetmek istiyorum. Oppo markası mühendislik yetenekleri ve kabiliyetleriyle benim gerçekten yakından takip ettiğim, yaptığı işlerle beğenimi kazanan markalardan bir tanesi. Telefon satış anlamında bakıldığı zaman da tek başına Oppo markası dünyanın en büyük 5 üreticisinden bir tanesi. Hatta küresel ölçekte baktığımız zaman 1. sırada Samsung, 2. sırada Huawei, 3. sırada Apple, 4. sırada Xiaomi ve 5. sırada Oppo gibi görünüyor ama Oppo markası Çin'de BBK Holding'in, BBK grubunun bir markası ve aynı grup Vivo ve OnePlus gibi iki çok önemli markaya daha sahip. Konsolide olarak bakıldığı zaman dünyanın en büyük 3-4 telefon üreticisinden birisine bakıyoruz aslında bakarsanız ve son yıllarda piyasaya sürmüş olduğu telefonlardaki yenilikler, yenilikçi yaklaşım ve teknolojiler de gerçekten takdirimizi kazanan, alınan riskler itibariyle beğenimizi kazanan detaylardan bazılarım. Burası önemliydi. Oppo'yu kısaca özetlemek gerekiyordu. 2018 yılının Türkiye'de büyük oranda hazırlık yaparak geçirdiler. İşte daha önce Lenovo Türkiye'de ülke müdürlüğü yapmış olan yetkili şu anda Oppo'nun Türkiye ülke müdürü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda LG'den, Samsung'dan tanıdığımız, sektörden bildiğimiz bazı isimler de bugün itibariyle Oppo Türkiye adında çalışmalarını sürdürüyor arkadaşlar. Yani nispeten ilk aşamada büyük sayılabilecek bir ekiple de Türkiye operasyonuna başlamış durumdalar. Evet, beni bıraksanız çok fazla detaydan bahsedebilirim. Dediğim gibi 2012'den bu yana takip ettiğim ve epeyce videosunu çektiğim markalardan bir tanesiyim. Ama şimdi burada bir virgül koyalım ve videomuzun ana konusu olan RX17 Pro'yu kutusundan çıkartıp detaylarına bakmaya başlayalım. Şu anda Oppo RX17 Pro'nun kutusuna yakından bakıyoruz. Oldukça hoş bir kutuya sahip. Birazdan değineceğim ama üst kısımdaki bu etiket bence kutunun kendisinden daha önemli ve kıymetli. Çünkü bakın, ekran garantisi diyor. Kırılmaya karşı ilk 6 ay boyunca geçerlidir. Ekran konusu önemli. Ekran değiştirme maliyetleri son dönemde iyice artmış durumda. Etrafında çok fazla kırık ya da çatlamış ekranlı telefon kullanan insan görüyorum sevgili dostlar. Dolayısıyla böylesi bir garantinin verilmiş olması gerçekten güzel bir detay. Hoşuma gitmedi değil. Kutuda telefonun gövdesinde kullanılan gradyan, geçişken, değişken renk değişimine bağlı hoş bir dizayna gidildiğini görmekteyiz ve geleneksel akıllı telefon kutularıyla kıyaslandığı zaman biraz daha kalın bir kutuya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Tek bir e-mail numarası var. Dolayısıyla bu telefon Türkiye'ye tek sim kartlı olarak gelmiş durumda. Bakın, bizde renk olarak Radiant Mis yazıyor. Yani kuzey ışıkları rengine sahibiz. En azından bana gelen örnek bu şekilde. 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olduğumuzu yine burada görmekteyiz arkadaşlar. Oppo Türkiye Telekomünikasyon Şirketi tarafından da resmi olarak ithal edildi yazıyor arkadaşlar. Şimdi kutunun kendisini açalım ve telefona daha yakından bakmaya başlayalım. Jelitini çıkarmış olduk. Yandan sürgülü bir sisteme sahip kutulama. Bizleri ilk olarak telefonun kendisi karşılıyor. Birazdan değineceğim ama telefon gerçekten çok güzel görünüyor sevgili arkadaşlar. Tasarım konusu Oppo'nun son dönemde çok fazla konuşulduğu, öne çıktığı konulardan bir tanesi. Burada bir zarfımız var. Bakalım içinde ne var? Evet, içinde bir silikon kılıf çıkıyor. Bu da yine renkli bir kılıf. Standart silikon renginde değil, şeffaf renge sahip değil. Yeşilimsi bir rengi var. Muhtemelen telefonun gövde rengiyle uyumlu olsun diye. Güzel bir hareket. Hoşuma gitti. Zaten Oppo'nun kardeş şirketi olan OnePlus'ın özellikle son dönemde çektiğim 6 ve 6T videolarında da kutu içerisindeki hassasiyet ve titizliği sizlere vurgulamaya çalışmıştım. Ana şirketi olan, abi şirket diyebileceğimiz Oppo'da da yine bu yaklaşım devam ediyor. Kılıfın kendisini birazdan takar, yine telefonun nasıl göründüğüne bakarız. Burada yine Türkçe başlangıç kılavuzumuz, bir takım dokümanlar ve iğnemiz var. Bakın, kulaklık bile son derece şık bir şekilde kutu içine konuşlandırılmış. Kulaklığın tasarımı biraz Apple'ın EarPods tasarımını andırıyor. Bu kutudan tabii niye ağır olduğunu şimdi daha iyi anladık. Kulaklığın kendisi dışında tip C kablosu da çıkıyor. Kablonun kendisine döneceğim ama önce kulaklığın kendisine bakalım isterseniz. Telefonda 3.5 mm'lik kulaklık konnektörü bulunmuyor. Dolayısıyla kulaklığımız da kutu içeriğinden tip C uyumlu olarak çıkıyor sevgili arkadaşlar. Kablo uzunluğumuz oldukça yeterli. Bir tane kumanda ünitesine sahibiz. Üzerinde mikrofon da var. Pad desteğine sahip değil, yani kafasını değiştiremiyoruz. Dolayısıyla tek tip bir kulaklık. Bazen ergonomik gelmeyebilir. Ama anladığım kadarıyla kutu içeriğinden tip C dönüştürücü, tip C'den 3.5 mm dönüştürücü adaptör çıkmıyor. Çıksa daha iyi olabilirdi çünkü hani bu kulaklığı yarın öbür gün başka bir telefon ya da bilgisayarla kullanmak isterseniz ne yazık ki standart olarak kullanamayacaksınız gibi görünüyor. OnePlus 6, OnePlus 6T'de gördüğümüz o kablonun mandal mekanizması burada da karşımıza çıkıyor. Kablonun düzenli tertipli olabilmesi adına. Şimdi bazılarınıza komik gelecek çünkü telefonun fiyatı yüksek ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çinliler her kuruşun hesabını yaparlar kutu içeriğini oluştururken. Bunun bile bir maliyeti var ama içerideki aksesuarları daha düzenli tutabilmek adına koyulmuş olması gerçekten güzel. Bakın tipçe kablosunun kafası bile kapalı. Biz bunlara zaten OnePlus'tan aşinayız sevgili arkadaşlar. Kablo kısmı şimdi önemli. Niye önemli biliyor musunuz? Bakın şimdi kablomuz uzunluğu ve kalınlığı. Kaliteli bir kablo olduğu zaten izlenimini veriyor bizlere. Bir ucumuz tipçe, diğer ucumuz tip A formunda. Ama bakın kablonun üst kısmında Super VOCC yazıyor. Oppo mühendislerinin geliştirmiş olduğu yeni nesil süper hızlı şarj teknolojisi arkadaşlar. Daha önce yine videosunu çektiğim bir telefon var. Oppo'nun iddialı telefonlarından bir tanesi. Find X'in Lamborghini Edition versiyonundan bahsediyorum arkadaşlar ki bu telefonda çok kısa sürede pilinin tamamını doldurabiliyor arkadaşlar ki bakın ben bahsettiğim süreler inanılmaz süreler sevgili dostlar. Sadece 30 dakikada boş olan pilin tamamını doldurabiliyorsunuz ama bu adaptöre gözünüz kulağınız gibi bakmanız gerekiyor. Çünkü telefonun sahip olduğu çılgın hızlı şarj sistemi arkadaşlar bu adaptör üzerine gerçekleşiyor. Bakın 5 voltta 2 amper, 10 voltta 5 amper verebiliyor. Bakın 10 voltta 5 amper 50 wattlık kapasiteye denk geliyor bu. Birazdan zaten Super VOCC'nin detaylarından bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Çünkü konuşmamız gereken konulardan birisi de o. Ama önce ben güvenlik kısmından bahsetmek istiyorum. Çünkü böylesine performanslı bir hızlı şarj teknolojisi ister istemez akıllara güvenlik endişesini getirebiliyor. Çünkü en nihayetinde 3700 mAh kapasiteli bir pilimiz var ve bu derece hızlı. Yani 30 dakikada pilin tamamının dolması gerçekten çılgın mı değer arkadaşlar. Eğer görme şansınız olursa zaten anlayacaksınız. Ağır bir adaptöre sahibiz. Bunun sebeplerinden birisi de şu. Bu adaptörün içerisinde kendi voltaj test sistemi var arkadaşlar. Aynı zamanda yine adaptörün içerisinde VOCC tanımlama mekanizması var. Buna ek olarak VOCC tanımlama mekanizması telefonun kendisinde de karşımıza çıkıyor ve ek olarak yine telefonun kendisinde bir voltaj test özelliği var. Aynı zamanda telefonda bir de sigorta sistemi bulunuyor. Dolayısıyla bu sistemin hatasız çalışması ve güven verebilmesi adına mümkün olan her türlü önlemin alındığını söyleyebilirim. Bu gerçekten güzel. Peki Super VOCC nasıl çalışıyor derseniz eğer arkadaşlar. Burada Oppo'nun yüksek voltaj yerine yüksek akıma yoğunlaştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Biz genelde standart telefonlarda ya da geleneksel telefonların sahip olduğu hızlı şarj sistemlerinde mesela ne görüyoruz? Örneğin 5 voltta 2 amper verdiğini görmekteyiz. Yani 10 watta denk geliyor. Ya da 9 voltta 1.67 amper verdiğini görmekteyiz. Neye denk geliyor? 15 watta denk geliyor. Tabii ki farklı firmaların farklı hızlı şarj sistemleri var ama Super VOCC'ye bakıldığı zaman 10 voltta 5 ampere yoğunlaşıldığını görmekteyiz. Gerçekten inanılmaz bir değer bu. Burada şöyle bir durum söz konusu. 3700 mAh kapasiteli pile sahibiz ama bu pil aslında çift hücre bir seri olarak geliyor. 1850 mAh'lik iki tane pil hücresine sahibiz gibi düşünebilirsiniz. Telefonların sahip olduğu piller genelde iki aşamalı şarj yolları arkadaşlar. Zaten dikkat edersiniz pek çok hızlı şarj sisteminde firmalar genelde 0'dan %100'e dolum süresi yerine 0'dan %50'ye ya da 0'dan %80'e kadar olan dolum sürelerinden bahsederler. Bunun elbette bir nedeni var çünkü telefonların sahip olduğu bataryalar genelde %80'e kadar aşama 1, safha 1'de çok hızlı şarj olurken geriye kalan o %20'lik kısım bazen toplam şarj süresinin yarısına denk gelebiliyor arkadaşlar. Ama yüksek akım sistemi üzerinden çift hücreli pille Oppo mühendislerim Super VOCC teknolojisine erişerek bambaşka bir paket karşımıza çıkarmayı başarmışlar. Bu özellik telefonla aynı anda oyun oynarken ya da film izlerken telefonun daha hızlı şarj olmasını sağlayabilen önemli bir kabiliyet sağlıyor bizlere arkadaşlar. Aynı zamanda telefonun sahip olduğu içerideki güç yönetim devresinin aynısı, replikası adaptörde de olduğu için arkadaşlar geleneksel sistemlerden farklı olarak bu adaptör telefonun şarj olması esnasında içerideki telefonun içindeki devrenin yükünü üstlenerek daha ısınmasına vesile olabiliyor. Bunlar gerçekten güzel değerler. Sistemin bence tek bir sorunu var. O da şu. Sadece beraberinde gelen bu özel adaptörle kullanılabiliyor. Eğer bunu kaybederseniz başka bir adaptörle ya da powerbankle bu sistemi ne yazık ki kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Bu telefonda ekrandan parmak izi okuma özelliği var. OnePlus 6T'de olduğu gibi GoodX firmasının geliştirmiş olduğu X-Sideband ödülü alan sensörü kullanıyor. Ve hızını şimdi sizlere göstermek istiyorum. Bu arada tabii ön kameralı yüz tanıma özelliğine de sahip. Orada da bayağı hızlı olduğunu söyleyebilirim. Bakın sensörü şu anda görüyorsunuz sensör noktasını. Ekran kapalıyken de yine hareket ettirdiğinizde ortaya çıkıyor. Ben ekranı uyandırıyorum özellikle ki yerini daha net görebilirsiniz diye. Evet, gerçekten hızlı. En hızlısı mı? Bunun kıyaslaması zor ama gerçekten hızlı. Bu noktada muhtemelen Huawei Mate 20 Pro biraz daha hızlı olabilir. Ama ekrandan parmak izi okuma özelliğine sahip olan diğer telefonlarla Meizu 16T ya da Xiaomi Mi 8 Pro gibi cihazlarla sanırım benzer okuma performansı veriyor gibi. En azından ilk izlenim seviyesinde bende uyandırdı. Hissiyat bu yönde oldu. Yüz tanıma nasıl çalışıyor ona bakalım istersen. Şimdi kendime doğru çeviriyorum. Evet çok hızlı gerçekten. Telefon dünyasını yakından takip edenler birazdan diyeceğim şeyi anlayacaklar. Bu telefon genel görünümü itibariyle OnePlus 6T ile büyük oranda benzerlik gösteriyor sevgili arkadaşlar. Hem ön taraftan hem de arka taraftan gerçekten bir benzerlik olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kamera konfigürasyonu arka tarafta biraz daha farklı. Çünkü bu telefon toplamda 3 tane arka kameraya sahip ama genel tasarım dilinin büyük oranda benzer olduğunu söyleyebilirim. 7.9 mm'lik bir kalınlığa sahibiz ve 183 gramlık bir ağırlığımız var sevgili arkadaşlar. Ön taraftaki cam Gorilla Glass 6 ile koruma altına alınıyor. Arka taraftaki yapı için nasıl bir koruma olduğu belirtilmiyor ama aynı zamanda bir metal çerçeveye sahibiz arkadaşlar ve alt tarafa bakıldığı zaman tip C konnektörlü hoparlör ızgarası yine ilgili slotumuz da burada. Üst tarafa bakıldığı zaman anten şeritlerini görmekteyiz. Anten şeritleri hiç rahatsızlık vermiyor, dikkat ederseniz dikey formda tepede gidiyor. Aynı zamanda alt tarafta da var ama arka tarafa doğru yansımadıkları için arka tarafta daha güzel bir görüntü elde etmeyi başarmışlar arkadaşlar. 6.4 inç boyutunda bir ekranımız var. Oppo'nun söylediğine göre ekran kas oranı %91.5 seviyesinde arkadaşlar ki zaten ön taraftan baktığınız zaman aslında büyük oranda ekrana bakıyorsunuz ama tabii ki çene çerçeve ve kenar çerçeveler belli oranda kendisini belli etmiyor da değil. Dediğim gibi bu Oppo'nun iddiası, onlara göre %91.5 seviyesinde bir ekran kas oranına sahibiz. Şimdi tabii konuşmamız gereken bir takım detaylar var. Bunların başında da ekran kalitesi geliyor. 6.4 inç boyutunda AMOLED bir ekrana sahibiz. 1080p'ye 2340 piksellik bir çözünürlüğümüz var ki 19.5x9'luk bir görüntü oranından bahsediyoruz. İnç başına düşen piksel yoğunluğunda 402 arkadaşlar ve ben daha önce bazı başka Oppo telefonlarda kullanma şansı yakaladığım için, OnePlus'ın telefonlarını bildiğim için Oppo panel tercihini genelde iyi yapıyorlar arkadaşlar. Kullandıkları paneller hep iyi oluyor. Şimdi parlaklığı en yüksek seviyeye getirdim. Güzel bir detay var. Parlaklığı en yüksek seviyeye getirdiğinizde altta bir ibare olarak yüksek güç tüketim uyarısı çıkıyor. Hoşuma giden detaylardan birisi oldu. Şu an otomatik parlaklık diyor. Onu da kapatıyorum. Ve renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Sıcak, varsayılan ya da soğuk yapabiliyorsunuz. Buna ek olarak bazı yine özelleştirmeler de var. Gece koruması yine keza mavi filtre olarak bildiğimiz özellikle kendisine yer bulmuş durumda. Parlaklık seviyesi bayağı iyi görünüyor arkadaşlar. Açık hava kullanımında tabii ki tecrübe etmek gerekiyor ama şu anda hiç fena değil. Ekran genel olarak renk üretim kabiliyeti ve diğer detaylarıyla oldukça hoş duruyor ilk izlenim seviyesinde. Hatta bir video açalım isterseniz. Bu arada hoparlörü sesini sonuna kadar açalım aynı zamanda. Bir de hoparlör başarımını size göstermek istiyorum. Bakalım orada nasıl bir deneyim çıkacak karşımıza. Orta şeker diyebiliriz. Muhtemelen RX 17 Pro'nun hani en iyi özellikleri sıralaması yapsak ilk 5'e girecek detaylardan birisi ses performansı olmayacaktır. Bu arada bakın masanın üzerine koydum. Kamera bölümü dışa çıkıntı yaptığı için böyle bir durum oluşuyor. Yeri gelmişken bunu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Ama telefonun tasarımı gerçekten özellikle renk, bu gradyan renk uygulaması son derece başarılı olmuş. Tasarımını çok sevdiğimi, ilk izlenim seviyesi beni çok etkilediğini söylemem gerekiyor. Bu arada az önce USB Type-C konektörünü göstermiştim. USB 3.1 Gen 1 hızında çalışıyor arkadaşlar. Bugün bazı telefonlarda hala USB 2.0 hızında Type-C konektörü kullanıldığını görebiliyoruz ama bu telefonda USB 3.1 Gen 1 zaten Super UOS standardı kapsamında da belli protokollerin karşılanabilmesi adına bu standart önemli. Bu telefonda yine bu standardı destekliyor arkadaşlar. Bu arada telefonun elle tutuş konforu son derece güzel. Ergonomik olarak kıvrımlı tasarım arkadaşlar avucun içerisinde güzel oturmasını sağlıyor ama 6.4 inç boyutunda bir ekrana sahip olduğumuz için tek elle kullanım aynı boyuta sahip olan pek çok telefonda olduğu gibi çok kolay değil arkadaşlar. Hatta sadece belki bir şeyler izlerken tek elle kullanabilirsiniz. Yoğun kullanımda, aktif kullanımda ikinci elle mutlaka ihtiyaç duyacaksınız gibi görünüyor. Sonucu 19.5x9 formatında uzun bir ekranımız var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Gelelim kamera kısmına. Bu telefonda arkada 3 tane, önde ise 1 tane, toplam 4 tane kameramız var ama aslında kameralardan bir tanesi 3D TOF olarak geçen kamera sistemi. Yani 3 boyutlu Time of Flight kameralarından birisi. Bunu aktif olarak kullanabileceği senaryolar aslında çok yaygın değiller. Örneğin Animoji gibi bir takım özelliklerde yüzü modelleyebilmek adına belki o kameradan gelen bilgiler kullanılabilir ama saf görüntü kalitesinde doğrudan etki edebilen bir kamera olmadığını söyleyebilirim. Diğer iki kameraya geldiğimiz zaman ana kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde ve aynı zamanda 1.4 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşuyor. Yani piksel boyutumuz önemli. Ben mukayese etmek gerekirse örneğin iPhone 10S, 10S Max'te kullanılan kamera sisteminde de yine pikseller 1.4 mikron büyüklüğünde arkadaşlar. Tabii ki tek başına sensör boyutu ya da piksellerin büyüklüğü toplam kamera deneyimi anlamında benzer tecrübe edeceğimiz anlamına gelmiyor. Üzerine koşan yazılımın, algoritmanın büyük bir hassasiyeti, önemi var. Donanım olarak da kullanılan sensörlerin büyük olması, piksellerin büyük olması son derece kritik. Aynı zamanda f1.5 diyaframa sahip olduğunu görmekteyiz. İkinci kameraya bakıldığı zaman ise arkadaşlar o da 20 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.6 diyaframa sahip. Otofokus desteği var ama daha ziyade derinlik sensörü olarak düşünebiliriz. Alan derinliği, yani bokeh efekti için kullanılabilecek derinlik bilgisini toplamakla mükellef arkadaşlar. Yani bakıldığı zaman aslında portre modundan sorumlu gibi de düşünebiliriz. Ön kameraya geçildiği zaman ise arkadaşlar ön kamera yüksek çözünürlüklü bir kamera. Dolayısıyla daha fazla aslında konuşulabilecek detaylardan bir tanesi. Çünkü 25 megapiksellik bir çözünürlüğünde f2.0 diyaframa ve 0.9 mikron büyüklüğünde piksellere sahip. Bu noktada bazı markalar piksel binding yapabiliyor. Yani birden fazla pikseli bir araya getirerek ortak kullanımda daha büyük piksel formunda ulaşmaya ve daha fazla ışık almaya çalışabiliyorlar ama Oppo RX17 Pro'da böyle bir özellik bulunmuyor. Şimdi isterseniz birkaç fotoğraf çekeyim bulunduğum yerde ve telefonun bize sunduğu deneyim anlamında ilk izlenim seviyesinde kamera kalitesini anlamaya çalışalım. Evet, şu anda çektiğim fotoğraflara bakıyoruz. Ön kamerayla çektiğim örneklerden bir tanesi. Tabii bulunduğum ortamda ışık son derece iyi. Dolayısıyla bunun etkisiyle detaylar oldukça keskin. Tabii ışığın iyi olmasına ek olarak 25 megapiksellik yüksek çözünürlüklü ekran da detay konusunda gerçekten güzel çıkarıyor. Benim son günlerde test ettiğim telefonlar arasında gerçekten detay zenginliğim iyi olanlardan bir tanesi. Bu arada ön kamerada portre modu da var. Onu da size göstereceğim şimdi. Örneğin şu fotoğrafa bakabiliriz. Oldukça iyi çıkarmış diyebilirim. Arka kameraya geçelim isterseniz. Bakın arka kamerayla çektiğim fotoğraflardan bir tanesi bu. Yine oldukça iyi görünüyor. Zaten Oppo RX17 Pro kamera konusunda gerçekten güzel işler yapıyor. Gece modu var. Düşük ışık performansına ayrıca bakmak istiyorum. Çünkü RX17 Pro için OnePlus 6T'den daha iyi düşük ışık performansına sahip olduğu yönünde bir takım yorumlar da var. Yok değil. Şu anda bokeh modu arkadaşlar bu. Son derece güzel bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Bu telefon Qualcomm'un Snapdragon 710 platformundan güç alıyor arkadaşlar. Snapdragon 710, Snapdragon 660'ın devamı diye düşünebileceğimiz daha yüksek performans sunan, 10 nanometre ile daha yüksek verimlilik sağlayan ve yapay zeka tarafında daha fazla özelleştirme içeren bir mimari bünyesine barındırıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Snapdragon 710 saf işlemci performansı olarak büyük oranda Snapdragon 835'e yakın bir profil çiziyor ama tabii ki GPU performansı Snapdragon 835 ya da Snapdragon 845 ayarında değil. Orada yanılgıya düşmemek gerekiyor ama ortasını, süper ortasını telefonlar için yorumlamak gerekirse Snapdragon 710 gerçekten çok iyi bir platform. Tabii ki kullanıldığı telefon fiyatlandırması bu platformun ne kadar iyi olup olmayacağı konusunu etki edebiliyor ama donanım olarak bakıldığı zaman gerçekten benim çok sevdiğim platformlardan birisi de 660, sonrasında 710. Şimdilerde 670 gibi çözümler de var ama 710 gerçekten iyi bir çözüm arkadaşlar. Göz ardı etmemek gerekiyor. Bakın 6 GB RAM'e sahibiz. Android 8.1.0 var ve Snapdragon 710'dan güç alındığını görmekteyiz. Bu arada güvenlik yaması da 5 Aralık. Bu güvenlik yaması tarafı güzel. 5 Aralık güncel sayılır ama Android 8.1, ColorOS 5.2 ile beraber biraz hani artık güncellense iyi olur diye düşünüyorum. Android Pie'dan bahsediyoruz. Android 9'dan bahsediyoruz. Umarım tez vakitte bu telefona da Android 9 güncellemesi gelir. Yani performans olarak bakıldığı zaman arkadaşlar işlemci performansına bahsettik. Örneğin Kirin 970'ten yani benzer fiyat aralığına satılan Huawei P20 Pro'dan da işlemci performansı olarak bir miktar daha yavaş gibi düşünebilirsiniz. Snapdragon 710'lu Oppo RX17 Pro'yu ama dediğim gibi enerji verimliliği yüksek olan, keyifli, pek çok kişiyi performans olarak da tatmin edebilecek bir gücü de bünyesine barındıran, az önce de ifade ettiğim üzere benim de çok sevdiğim platformlardan bir tanesi arkadaşlar. ColorOS'tan biraz bahsedelim. Sonucunda Android 8.1 üzerine özelleştirilmiş bir arayüze sahibiz. Hani saf Android'e yakın diyemeyeceğim. Kendi içerisinde ciddi özelleştirmeler içeriyor. Bakın mesela pratik kullanım menüsü var. Kenardan çektiğiniz zaman böyle bir özel menü geliyor. İşte dosya yöneticisi, kamera, ekran resmi kaydetme, mesajlar, YouTube, Facebook gibi ya da kendi ekleyeceğiniz bir takım uygulamalarla buraya özelleştirip hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz. Kendi galeri uygulamasını az önce zaten göstermiştim bir kez. Daha bakalım istersen. Hikayeler var, albümler. Bir oyun alanı var. Yine burada oyun alanına girdiğiniz zaman oyunlarla ilgili olarak işte rahatsız etmeme, parlaklığı ayarlama, bildirimleri engelleme gibi bir takım modları yine kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aquamail diye bir uygulama var ve standart tarayıcı olarak arkadaşlar bakın ilginç bir durum var. Opera ile geliyor. Tarayıcı hiç fena çalışmıyor arkadaşlar. ColorOS 5.2 Android 8.1 tabanlı bence hızlı bir şekilde güncellenerek Android 9'a yükseltilmesinde fayda var. Hem performans kazanacaktır hem de yeni kontrol mekanizmaları devreye girecektir ama umarım dediğim gibi hızlı bir şekilde güncellenir. Şimdi yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken hemen hemen her detaydan bahsettiğimi düşünüyorum. Ekranı güzel, Snapdragon 710'un performansından bahsettik. Tasarımını çok beğendiğimi söyledim. Kamera konusunda oldukça vaatkar bir pakete sahip ama arkadaki 3 kamera tercihinin hani bir telefoto kameranın olmaması ya da ultra geniş bir kamera tercihi yerine bir tanesinin 3 boyut kamerası olması, diğerinin ise sadece derinlik bilgisi ve portre modu için konuşlandırılmış olması tartışılabilir. Her ne kadar fiyatı yüksek olsa da bana soracak olursanız Oppo RX17 Pro süper orta sınıf bir telefon. Amiral gemisi sınıfı bir telefon değil. Amiral gemisi sınıfına çıkıldığı zaman Oppo tarafında Find X gibi cihazlar var. Ama fiyatlandırma tarafı ilginç. Bu telefon hem Türkiye'de hem de Avrupa'da pahalı arkadaşlar. Avrupa fiyatı 600 euro civarında. Türkiye fiyatı ise 5000 lira. Şimdi burası kafa karıştıracaktır. Niye? Çünkü evet telefonun iddialı olduğu yönler var. Başta tasarım olmak üzere ama 5000 lira bandına girdiğiniz zaman ki ben her ne kadar Oppo ile ilgili son 5-6 yılda kendimce videolar çekmiş olsam da farklı mecralarda bir takım videolar devreye girmiş olsa bile Türkiye'de Xiaomi kadar, Türkiye'de Huawei kadar bilinen bir telefon markası değil. Geniş kitlelerin henüz aşina olmadığı bir marka. Dolayısıyla böyle bir markanın fiyat konusunda daha temkinli olması gerektiğini düşünüyorum. Evet Avrupa'da da pahalı olabilir ama her ülkenin kendi dinamikleri var ona uygun ki Türkiye fiyat performans hassasiyetinin yüksek olduğu bir ülke. Hatta Türkiye'yi de bir tarafa bırakalım. Dünyada da akıllı telefon piyasasında bu dönemde fiyat performans oranı yüksek katma değer konusunda vaatkar telefonların piyasayı büyütebilir. verebileceği konuşuluyor. Dolayısıyla fiyat konusunda bence bu telefon, evet belki alt tarafta daha iddialı telefonları var Oppo'nun Türkiye'ye getirdiği ya da getireceği, ama bu telefonun fiyatı daha başarılı olabilirdi. Çünkü bakın 5000 liraya girdiğiniz zaman Huawei P20 Pro'lar var. Samsung tarafında Galaxy S9'ları bulabiliyorsunuz. Xiaomi Mi 8'ler var. Açık pazara gittiğiniz zaman, resmi ithalatı bir tarafa bırakalım, daha uygun fiyata daha yüksek performans sunabilen OnePlus 6T'ler var. Xiaomi Mi Mix 3'ler var. Resmi ithalat gelen telefonlara bakıldığı zaman Meizu 16TH var 4000 liraya, kim Snapdragon 845 ile çok iyi kamerayla geliyor. Onun da tasarımı çok iyi. Bu telefonun kullandığı donanıma bakıldığı zaman Snapdragon 710 seviyesinde Türkiye'ye resmi ithalatla gelen örneğin Meizu 16 var bakıldığı zaman. Yani neredeyse yarı fiyatına satılıyor arkadaşlar. 2700 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu görmekteyiz. Onda da yine iyi bir kamera var. Abisiyle aynı kamerayı kullanıyor ve yine hoş bir tasarıma sahip. Dolayısıyla bu telefonun en büyük eksisi yüksek fiyatlandırması gibi görünüyor. Dediğim gibi Avrupa'da da pahalı, Türkiye'de de pahalı. Bence yani bu konuda özel bir çalışma yapılabilirdi. Çünkü ilginç bir fiyatlandırması var. Avrupa'da kardeş marka OnePlus 6T ile neredeyse aynı fiyattan satılıyor arkadaşlar, ki onda daha yüksek performanslı bir chipset kullanıldığını görmekteyiz. Hatta az biraz daha üzerine çıktığınız zaman fiyat olarak OnePlus 6T'nin McLaren Edition versiyonu var. 10 GB RAM ile geliyor gibi gibi. Zaten çoğu zaman pek çok telefonda telefonun kendisinden ziyade fiyatının yanlış ya da kötü olduğunu görüyoruz. Bence bu telefonda Oppo Türkiye yeni bir operasyon. Piyasaya girmesi, rekabet getirmesi çok kıymetli, çok değerli. Ama rekabetin artabilmesi adına fiyat performans konusunda daha fazla ön plana çıkması gerekiyor. Umarım bu telefonla ilgili olarak fiyatı bir gözden geçirirler. Yeniden bir ayarlama yapılabilir. Böyle bir fırsat bulunabilir. Çünkü telefon iyi ama fiyatı kötü arkadaşlar. Özellikle tasarım konusunda gerçekten çok iyi. Bu arada videonun başında kılıfı takarak göstereceğimi söylemiştim. Evet sevgili arkadaşlar, Oppo RX 17 Pro, Oppo Türkiye nihayet operasyonuna başladı. Telefonlar yavaş yavaş piyasada görünmeye başladılar. Bizim de elimize gelen ilk test örneği RX 17 Pro oldu. Oppo'nun şu an ilk etapta Türkiye'ye getirdiği en iddialı telefon. Önemli özellikleri var. Şık bir tasarımı var. Süper hızlı şarj konusunda gerçekten ya fantastik diyebileceğim işler yapabilen bir telefon. Keşke fiyatı olması gerektiği seviyede olsaydı arkadaşlar. 5000 lira çok yüksek. Bu telefonun ciddi bir fiyat indirimine gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Lütfen siz de görüş ve önerilerinizi bu videonun altına benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Arzu ederseniz Instagram'da ve Twitter'da Erdi Özdağ ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Yine arzu ederseniz takip alabilirsiniz. Umarım Oppo hakkında farkındalık yaratabilecek bilgiyi, telefon hakkında merak ettiğiniz detayları, süper hızlı şarjın nasıl çalıştığı konusundaki temel bilgiyi sizlerle paylaşabilmişimdir. İzlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Benim için çok çok kıymetli ve çok özel bir durum bu. Vaktinizi benimle harcamak istemiş olmanız. Sevgili arkadaşlarım, görüşmek üzere, hoşça kalın.